Sen de mi "aa yok ben kahvesiz yapamam" diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Kendi başına ailesinden uzaklaşıp gitmek hiç onun yapacağı bir şey değildi. Annesi Sarah'ın saklambaç oynarken bile 2 dakikadan fazla saklanamayacağını ve unutulduğunu düşündüğü için saklandığı yerden çıkacak türde bir çocuk olduğunu söylemişti. Kardeşlerinin anlattığına göre mısır tarlasında hep birlikte saklambaç oynuyorlardı. Sarah bir süre sonra uzun mısırların arasındaki bir boşluktan tarlaya bitişik olan bir yola doğru ilerlemeye başladı. Yere düşmüştü ve başına ufak bir darbe aldığı için eve dönüyordu. Abisi Lee'nin söylediğine göre o da hemen peşinden Sarah'ı takip ediyordu. Eve sağ salim gittiğini görmek istemişti. Hemen arkasındaydı ancak o sırada diğer kardeşleri ona seslendi. Çünkü Charlotte da düşmüştü ve kendini yaralamıştı. Lee onlara bakmak için arkasını döndü ama kafasını tekrar çevirdiğinde Sarah gitmişti. Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Bugün sizler için Sarah Payne davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Sarah Evelyn Payne, 13 Ekim 1992 tarihinde Walton-on-Thames, Surrey'de dünyaya geldi. 8 yaşındaki Sarah, 13 ve 11 yaşlarındaki iki erkek kardeşi ve 6 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte Hersham, Surrey'de büyümüştü. Sarah hayal gücü çok güçlü bir kızdı. Perilerin varlığına inanırdı ve bebeklerle oynamayı çok severdi. Çıtı pıtı, süslü bir kızdı. Uzun zaman sonra aileye doğan ilk kız çocuğu olduğu için ona hep şirin elbiseler giydirirlerdi. Annesi Sarah bir pub'da çalışıyordu ve yazın sıcak havalarda, özellikle de cumartesi günleri, müşterileri çok olurdu. Aileler oturmaya pub'a gelirlerdi, çocukları da o sırada dışarıdaki bahçede oyun oynarlardı. 1 Temmuz'da Sarah ve kardeşi Charlotte, anneleri Sarah ile birlikte işe gittiler. O sırada Sarah'ın babası Michael evde uyuyordu. Michael gece vardiyasında çalışırdı ve eve gelir gelmez uyuyup, öğlen gibi uyanıp gününe devam ederdi. Sarah o gün işten çıkıp eve döndüğünde Michael uyanmıştı ve bütün aile hazırlanmaya başladı. O akşam ailecek deniz kenarına gideceklerdi. Sarah'ın büyük annesi ve büyük babası Kingston Gorse, West Sussex'te yaşıyordu. Payne ailesi de ayda en az bir kez onları ziyarete giderdi. Evleri sahile yakındı ve 4 çocuğun koşup eğlenebileceği dönümlerce arazisi vardı. Vardıklarında bahçede oturup tüm aile yemek yediler, ardından çocuklar oyun oynamaya dışarı çıktı. Bu sırada büyükler de masayı ve bulaşıkları topluyordu. Sonrasında büyük anne hariç ailecek sahil kenarına yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Yürüyüşün ardından hep birlikte sahilde oturup akşamın tadını çıkarmaya başladılar. Sarah'ın büyük babası Terry köye doğru yürümeyi önerdi. Çocuklarsa sahilde kalıp oynamak istediklerini söylediler ve yetişkinler de büyük erkek çocuklarına küçük kızları emanet edip köye doğru yürümeye başladılar. Ama bu bahsettiğim mesafeler uzun değildi. Köy sahilin hemen yanındaydı ve Sarah'ın büyük annesinin evi de sahilden yaklaşık 100 metre uzaktaydı. Yürüyüşleri sırasında Sarah'ın annesi, babası ve büyük babası köydeki pub'a uğramaya karar verdiler ve orada 20 dakika geçirip eve doğru yürümeye başladılar. Döndüklerinde Sarah'ın büyük annesi ve kardeşleri oradaydı. Ama Sarah yoktu. Anne babasını onu görüp görmediklerini sordular ve annesi derhal yola doğru koşup etrafı kolaçan etmeye başladı. Bir şeylerin ters gittiğini hemen anlamıştı. Ardından tüm aile ona katıldı ve hep beraber Sarah'ı aramaya başladılar. Kendi başına ailesinden uzaklaşıp gitmek hiç onun yapacağı bir şey değildi. Annesi Sarah'ın saklambaç oynarken bile 2 dakikadan fazla saklanamayacağını ve unutulduğunu düşündüğü için saklandığı yerden çıkacak türde bir çocuk olduğunu söylemişti. kardeşlerinin anlattığına göre mısır tarlasında hep birlikte saklambaç oynuyorlardı. Sarah bir süre sonra uzun mısırların arasındaki bir boşluktan tarlaya bitişik olan bir yola doğru ilerlemeye başladı. Yere düşmüştü ve başına ufak bir darbe aldığı için eve dönüyordu. Abisi Lee'nin söylediğine göre o da hemen peşinden Sarah'ı takip ediyordu. Eve sağ salim gittiğini görmek istemişti. Hemen arkasındaydı ancak o sırada diğer kardeşleri ona seslendi. Çünkü Charlotte da düşmüştü ve kendini yaralamıştı. Lee onlara bakmak için arkasını döndü ama kafasını tekrar çevirdiğinde Sarah gitmişti. Akşam 8 civarında aradan geçen bir saatin ardından Sarah'dan henüz bir haber yoktu. Ailenin yaşadığı endişe gitgide artmaya başlamıştı. Yoldan geçen insanları durduruyor, hepsine Sarah'ı tarif edip onu görüp görmediklerini soruyorlardı. Ancak kimse bir şey görmemişti. Hava kararmaya başlayınca aile polisi aramaya karar verdi. Polisler ilk olarak çevredeki çukurlara ve bir çocuğun düşmüş olabileceği muhtemel yerlere baktılar. Kaçırılma olasılığını da değerlendiriyorlardı ama Sarah kaybolmuş da olabilirdi. Sonuçta bulundukları bölgeye aşina değildi ve çok büyük bir arazide oyun oynuyorlardı. Uzun hasatlarla dolu mısır tarlasında 8 yaşındaki bir çocuk kolaylıkla yönünü kaybedebilirdi. Birkaç saat içinde onu bulmak için ülke çapında bir seferberlik başlatıldı. O gece saat 9'da polis ailenin evine gitti ve Sarah'ın kardeşleriyle konuşmak istedi. Her bilgi hayatı önem taşıyordu. Lee ile konuştuklarında onun tarlanın yanında iki araç gördüğünü öğrendiler. Bunlardan biri sıradan bir otomobildi. Diğeri ise beyaz bir minibüstü. Minibüsün direksiyonunda saçı başı birbirine girmiş bir adam vardı. Hatta adam Lee'yi görünce ona gülümseyip el sallamış, ardından da hızla oradan uzaklaşmıştı.
Genç, bize gördüğün kişiyi tarif edebilir misin?
Oldukça cılızdı. Uzun zamandır tıraş olmamış gibi görünüyordu. Yüzünde küçük beyaz, kirli sakallar ve saçlarında da küçük gri parçalar vardı. Yağlı falandı saçları. Bunun üzerine dedektifler o bölgede yaşadığı bilinen cinsel suçlular için bölgenin haritasını çıkarmaya başladı. Polisler kaçırıldıktan sonra en azından bir yere hapsedildiğini umut ediyorlardı. Eğer böyle bir durum varsa Sarah'ı hayatta bulma ihtimalleri daha yüksekti. Kısa süre sonra ise Roy Whiting adlı bir adamı Sarah'ın büyük anne ve büyük babasının evinden 5 mil uzaklıktaki Little Hampton'da bulunan evinde sorguya aldıklarını duyurdular. ...4 Mart 1995'te Crawley'nin Langley Green bölgesinde 8 yaşında bir kız çocuğu kaçırıldı ve cinsel saldırıya uğradı. Birkaç hafta sonra Whiting'i tanıyan bir adam öne çıktı. Kaçıranın arabasının Whiting'in henüz yeni sattığı arabasının tarifine uyan kırmızı bir Ford Sierra olduğunu duyduktan sonra Whiting'den şüphelenip polisle konuşmak istemişti. Whiting bunun ardından tutuklandı. Araç da daha sonra polis tarafından yeni sahibine kadar izlendi ve içine gizlenmiş bir bıçak bulundu. 23 Haziran 1995'te Whiting kaçırma ve uygunsuz saldırı suçlamalarını kabul etti ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç için azami ceza müebbet hapisti. Bununla birlikte Whiting'in mahkumiyetinden sonra değerlendiren bir psikiyatrist, serbest bırakıldıktan sonra yeniden suç işleme olasılığının yüksek olduğunu söylemesine rağmen suçu erken bir fırsatta kabul ettiği için daha az ceza aldı. Whiting, 4 yıllık cezasının 2 yıl 5 ayını çektikten sonra Kasım 1997'de hapishaneden serbest bırakıldı ve İngiltere'de seks suçluları siciline giren ilk kişilerden biri oldu. Bu olaydan sonra Little Hampton'a taşınmıştı. Polis Whiting'i sahildeki dairesinde bir saat kadar sorguladı ve oradan ayrıldı. Ancak aynı günün akşamında Whiting sivil polis tarafından yolda durduruldu ve şüpheli davrandığı gerekçesiyle tutuklandı. Sonraki iki gün boyunca sorgulanması sürdü ancak dedektifler Sarah'ın kaçırılmasıyla ilgili hiçbir kanıt bulamadılar. Bundan dolayı serbest bırakıldı ve evine dönmesine izin verildi. Kayboluşundan 3 gün sonra Michael ve Sarah Payne polis tarafından en kötüsüne hazırlanmaları konusunda uyarıldılar. Soruşturmalarının türünün değiştiğini, kızlarının güvende ve iyi bulunmama ihtimalinin olduğunu belirttiler. Verilere göre çocuk kaçırma vakalarının %90'ı pedofiller tarafından gerçekleştirilmekteydi. Ve bu çocuklar yaklaşık 6 saat içinde öldürülüyorlardı. Gönüllüler ve köpekler günlerce çevreyi aradı. Sarah'ın ebeveynleri günlük basın toplantılarında konuşarak küçük kızlarını kaçıran kişiye onu geri getirmesi için yalvardılar. İnsanlardan Sarah'ın yüzünü hatırlamalarını ve onu görürlerse yardımcı olmalarını, bir şeye tanık olmuşlarsa da bunu derhal polise bildirmelerini istediler. Sarah'ı 500 polis memuru aramaktaydı. Bu sayı bölgedeki toplam polis memurlarının %75'ini oluşturuyordu. Adeta bütün güçlerini onu bulmaya adamışlardı. Her yeri, her milimetreyi arıyorlardı. İnsanlar şehir dışından, ülkenin çeşitli yerlerinden aileye destek olmak ve aramalara yardım etmek için geliyorlardı.
We've got lots of people. Hundreds, Sarah. You wouldn't believe how many people are coming. But they're coming. And it won't be long.
Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
Aa, sen Frink kullanmıyor musun?
Nasıl yani?
Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Polis gelen aramalara yetişemiyordu. Bu seferberlik sayesinde aile Sarah'ın bulunacağına dair umutla dolmuştu. 16 gün süren aramanın sonunda polis Sarah'ı buldu. Ancak umdukları gibi canlı bulamamışlardı. O gün polisler aileye bilgi veremeden her şey haberlere sızdı.
For what reason?
Sarah'ın anne babası küçük bir kızın cesedinin bulunduğunu ve Sarah olduğunun düşünüldüğünü haberlerden öğrenmişlerdi. Dünyaları başlarına yıkıldı. Sarah kaçırıldığı yerden 18 mil uzakta Pulborough yakınlarındaki bir yol kenarına kısmen gömülü halde bulundu. Çıplaktı ve iki farklı yöntemle boğulmuştu. Yapılan otopsi sonuçları Sarah'ın aşırı şiddet içeren bir ölüme maruz kaldığını ve bu süreçte saçlarının çoğunun dibinden çekilip koparıldığını göstermekteydi. Ertesi gün Deborah Bray adlı bir kadın Sarah'ın ayakkabısının tekini bulmuş olduğunu düşünerek polisi aradı. Cırt cırtlı siyah sandalet Sarah'ın cesedinin bulunduğu yerden yaklaşık 10 mil uzakta Coolham'daydı. Kısa süre içinde Sarah'ın annesi Sarah bu sandaletin kızına ait olduğunu onayladı. Roy Whiting bu sırada evinden ayrılıp babasının yanına taşınmıştı. Çünkü kasabadaki herkes ondan şüpheleniyordu. Ancak haberler kısa sürede oraya da ulaştı ve insanlar evinin etrafına toplanıp camlara taşlar fırlatmaya başladılar. Bunun üzerine Whiting babasının evinden de ayrılıp ağaçlık bir alanda çadırda kalmaya başladı. Dedektifler hala Roy Whiting'i araştırıyorlardı ve ifadesinde boşluklar bulmaya çalışıyorlardı. Sorgusunda Sarah'ın kaybolduğu sırada yaklaşık 20 mil doğuda Hove'da bir Luna Park'a gittiğini söylemişti. Ancak daha sonra dedektifler Sarah'ın ayakkabısının bulunduğu Coolham yakınlarındaki bir garajda Roy Whiting'in aldığı bir yakıt fişi buldular. Fişteki zaman ve yer damgası Whiting'in o saatte sözde nerede olduğuyla çelişiyordu. Roy Whiting Coolham yakınlarında değil Brighton'da olduğunu söylemişti. İşte bu kanıt, Whiting'in polisin baş şüphelisi haline gelmesini sağladı. 23 Temmuz'da Whiting, Crawley'de bir araba çaldı. Kasaba çevresinde bir polis takibi başladı ve bu takip Whiting'in boş bir arabaya çarpmasıyla sona erdi. Olayın ardından Whiting, hırsızlık ve tehlikeli araç kullanmaktan tutuklandı, ardından da 22 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sırada adli tıp da ayakkabı ve Sarah'ın cesedi üzerinde çalışmaya başlamıştı. Adli tıp uzmanı Sarah'ın ne tür yaralanmalara maruz kaldığını belirleyemiyordu. Çünkü bedeninin çürümesi muhtemelen yol kenarında güneşte kaldığından dolayı çok hızlı gerçekleşmişti. Yine de kafasında kalan, kopmak üzere olan saç yumağı onlara ipucu vermekte yardımcı olabilirdi. Whiting o sırada hapiste olduğu için polisin beyaz Fiat Ducato minibüsüne erişimi vardı ve arama emri çıkartabildiler. Whiting bu aracı Sarah'ın kaçırılmasından sadece birkaç gün önce satın almıştı. Adamın geçmişi de göz önüne alındığında arabada buldukları şeyler fazlasıyla rahatsız ediciydi. Polis minibüsün içinde bir perdenin arkasına gizlenmiş şekerler, oyuncaklar ve ip buldu. Bıçaklar, bebek yağı ve kablolar da vardı. Whiting adeta aracını taşınabilir bir hapishaneye çevirmişti. Bulguların ardından ekipler kanıtları toplayıp derhal çalışmalara başladı. Sarah'ın kafasında kalan saçların 200'den fazla malzeme lifi içerdiği ve bunların bir kısmının Whiting'in minibüsünde bulunan bir süveterden geldiği saptandı. Sarah'ın kayıp ayakkabısında bulunan liflerin de minibüsteki yolcu koltuğu kılıfıyla eşleştiği ve Sarah'ın saçının da arabadaki süveterin üzerinde bulunduğu ortaya çıktı. 14 Kasım 2001'de Whiting, adam kaçırma ve cinayet suçlamalarıyla Lewis Crown Mahkemesi'ne çıktı ve burada suçsuz olduğunu iddia etti. Sarah'ın erkek kardeşi Lee, duruşma sırasında çağrılan tanıklardan biriydi. Ve jüriye kız kardeşinin kaçırıldığı gün Whiting ile yaşadığı şeyi anlattı. Jüriye minibüsün içindeki kanıtları gösteren fotoğraflar da sunuldu. Tanıklardan birisi Whiting'in arabasını Sarah'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede park halinde gördüğünü belirtti. 4 hafta sonra jüri Roy Whiting'i Sarah Payne'i kaçırmak ve öldürmekten suçlu buldu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve HM hapishanesi Wakefield'a transfer edildi. Sarah Payne'in annesi Sarah da oradaydı ve karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve kızının yaşamına karşılık Whiting'in yaşamını istediğini söyledi. Kararın ardından Whiting'in önceki suçu medyaya ve jüriye açıklandı. Onun önceden suçu olan bir cinsel suçlu olduğunu açıklamak halkı ve Sarah'ın ailesini çileden çıkardı. 8 yaşındaki bu çocuğun cinayeti Whiting'in daima takipte tutulmasıyla önlenebilirdi. News of the World gazetesi tartışmalı bir ön sayfa yazısı yazdı. 50 seks suçlusunu ifşa ettiler ve zaman içinde binlercesinin kimliğini de okuyucularına açıklayacaklarını söylediler. Halk arasında çeteler kuruldu ve bu çeteler kendilerince insanları cezalandırmaya karar verdi. Hatta çocuk doktoru olan bir kadın doktorun pedofili olduğunu iddia edip onu hedef haline getirdiler. Sarah'ın ebeveynleri News of the World'la birlikte yasalarda halka kendi bölgelerinde yaşayan cinsel suçlular hakkında bilgi edinme hakkı veren bir değişiklik yapılması için kampanya başlattı. Sarah yasası 2011'de İngiltere ve Galler'de yürürlüğe girdi ve kısa sürede büyük bir etkisi oldu. Polis yasanın ilk yılında yerel bölgelerde 1600'den fazla soruşturma aldı ve bu süreçte 200 çocuğu korudu. 2 yıl sonra BBC 5000 soruşturma ile 700 cinsel suçlunun tespit edildiğini bildirdi. Roy Whiting halen cezaevinde ve 2041 yılında 82 yaşındayken serbest bırakılabilir. Wakefield hapishanesindeyken 3 kez saldırıya uğradı. 2002'de bir usturayla saldırıya uğradı ve yanağında 15 santimlik bir yara izi kaldı. 2011 yılında gözünden bıçaklandı ancak aldığı yaralar ciddi değildi. 2018'de iki mahkum tarafından bıçaklandı ancak yine aldığı yaralar hayati tehlike oluşturmuyordu. Sarah'ın annesi Sarah, 2004'te kızının ölümü ve sonrasında ülkenin attığı adımları anlatan bir kitap yazdı. Sarah Payne'in babası Michael, kızının kaybolmasının ardından depresyona girdi. Ağustos 2003'te 18 yıllık eşi Sarah Payne'den ayrıldı. Daha sonra alkolik oldu ve Aralık 2011'de içkiyle ilgili bir olayın ardından kardeşine camla saldırdığı için 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. 30 Ekim 2014'te Kent Maidstone'daki evinde ölü bulundu. Ancak polis şüpheli bir durum olmadığını bildirdi. Michael'ın cesedi bulunmadan birkaç gün önce alkolizmle ilgili bir hastalık sonucu öldüğüne inanılıyor. Sarah Payne'in memleketi Hersham, Surrey'deki ilkokulun bahçesinde Sarah Payne'in anısına yapılmış bronz bir heykel duruyor. Davanın sonuna gelirken altını çizmek istediğim bir nokta var. Sarah Payne sadece bir dava değil. Sarah Payne böyle bir sona mahkum edilen ilk çocuk değil. Maalesef son çocuk da değil. Dünyanın her yerinde benzer olaylar yaşanmakta. Ve maalesef dünyanın birçok yerinde Sarah yasası gibi koruyucu yasalar bulunmamakta. Ve olan yasalar bile göz ardı edilmeye, hatta feshedilmeye çalışılmakta. Ancak her gün binlerce insan bu yasaların uygulanması ve korunması için mücadele etmekte. Bu mücadeleyi vermek zorunda olmadığımız günleri hak ediyoruz.
Müzik
Bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Başka karanlık dosyalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.